Kurumsal hayata dair faydalı bilgileri işleyeceğimiz BCC Podcast serisine hoş geldiniz.
Merhaba Emrah.
Merhaba Elif, merhaba.
Nasılsın?
Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Bugün performans yönetimiyle ilgili konuşalım diye bir aradayız.
Performans yönetimi.
Evet, başlayalım mı?
Başlayalım. Zaten performans yönetimi konuşmak için de doğru zaman. Şu an eminim şirketlerde herkes bunu aşağı yukarı yöneticisiyle tartışıyor, konuşuyor.
Evet, hatta biraz zamanlamamız hakikaten manidar oldu. Hem bu görüşmelerin başladığı dönem hem de böyle aşağı yukarı belki de yine bu görüşmelerle ilgili olan ücret döneminde bir yandan belki de tartışırız.
Evet, evet. Son dönemde şirketler performans yönetimi görüşmelerinin sonuçlarını ücret yönetimiyle de ilişkilendiriyorlar. Doğru, tam zamanında konuşuyoruz bence. Umarım faydalı da olur dinleyicilerimize.
Umarım faydalı olur dediğin gibi. Ben biraz performans yönetimini insan kaynakları gözünden bir genel kabaca tabir edeyim istersen.
Hı, olur.
Aslında performans yönetimi dediğim gibi firmanın geleceğe yönelik hedefleri, stratejileri bunlarla birlikte çalışanların, bunlar yöneticiler de dahil olmak üzere ve diğer tüm çalışanların bu hedeflere ulaşması için onları yönlendirmesi ve yönetilmesini sağlayan bir sistem diyebiliriz. Sen ne düşünürsün? Sen ekibine yeni katılan taze profesyonellere nasıl anlatıyorsun bu süreci?
Pek çok defa anlattım, doğru. Yepyeni çalışanlarımıza veya ilk defa çalışmaya başladığımız arkadaşlara görüşmeyi anlatırken pek çok yol denedim. Bunların arasında ama en çok sevdiğim birlikte öğrenme süreci olarak tanımlamaktı. Çünkü ben hani herhangi bir performans metriğini masaya koyayım da işte sadece yereyim, sadece sıkıştırayım veya sadece öveyimden ziyade karşılıklı konuşabildiğimiz, geçtiğimiz zaman dilimini, bu bir yıl olur, üç ay olur, beş ay olur, beraberce objektif kriterlerle değerlendirebildiğimiz bir süreç, yani bir öğrenme süreci olarak tanımlamıştım. Sanırım gerçekte olan da bu. Yani ben de o görüşme sürecinde çok şey öğreniyorum. Beraber bu görüşmeyi yaptığım arkadaşlarım da benzer feedbackleri verdiler. Benim için öğrenme süreci diyebiliriz, evet, bu şekilde. Ama insan kaynakları bir küçük bukle verdin, olayı daha büyük ele alıyor.
Evet.
Ne dersin, bu ücret yönetiminin etkileri, başarı, başarısızlık konuları sizin gündeminizde daha fazla yer tutuyor. Ne dersin?
Evet, evet, kesinlikle. Aslında sadece bir görüşme deyip geçmemek lazım. Bizim tarafımızdan, yani insan kaynakları bölümleri tarafından biraz daha geniş kapsamlı algılanıyor bu süreç. Şöyle bir genel olarak baktığımızda bazı çıktıları veya bazı girdileri oluyor diğer süreçlere. İşte bahsetmem gerekirse adı üstünde zaten işte performans görüşmesi, performansa bir bakılıyor ya karşılıklı olarak. Oradan bize bazı çıktılar oluyor performansla alakalı. Bir diğer taraftan baktığımızda bize genel olarak aslında tüm çalışanların bir succession planı denir ya, işte başarı veya yedekleme planı da diyebiliriz. Böyle bir çıktısı oluyor. Bunun üzerine tabii yıl içinde yine çalışmamız gerekiyor. Bir yandan da yetenekleri ve potansiyelleri aslında çıkarıyor bu süreç. Yani bazı yetkin olduğumuz konular ya da olmadığımız konular, neler yapacağız bunun üstüne, bunun planını oluşturmak için işte belki de eğitim planları ya da aksiyon planları çıkıyor. Bunlarla ilgili yine insan kaynakları birimi çalışır. Bir yandan da az önce bahsettik girişte, eğer ücret ve performans yönetimi sistemi entegre ise bu sisteme de bir girdi oluşturuyor diyebilirim. Performansa da bakılıp ona göre ücret hesabı yapılıyorsa buradan da bir takım veriler alıyoruz diyebilirim.
Bu menfaat hesaplama meselesi, ücret ilişkisi çok geriyor bence süreci. O anlamda hani senin de yüzüne söylemiş olayım, insan kaynakları departmanına hem çok teşekkür ediyorum. Böyle bir süreci disiplinli, belli bir seviyenin üstünde kayıt tutulabilir olarak organize ettikleri için. Ama bir yandan da bu kadar çok datayı topladığınız zaman her iki taraf için de oldukça stresli bir süreç oluyor.
Evet.
Çünkü Objektif değerlendirme biraz daha aslında her iki tarafın bireysel menfaatleri veya şirket menfaatini gözettiği bir görüşmeye dönüşüyor. O da biraz bence strese soktuğu için her iki tarafa çok daha fazla iş, çok daha fazla anlayış, belki de daha iyi hazırlık ihtiyacı doğuruyor. Bu anlamda
Kesinlikle.
İK'yı biraz, insan kaynaklarını biraz hem teşekkür etmiş olayım, pohpohlamış olayım, hem de biraz kritik etmiş olayım istiyorum.
Önceki geri bildirim için teşekkür ediyorum. Popo için. diğer taraftan kritik ettiğin tarafta da evet bir şeyleri ilişkilendiriyoruz ama şimdi tam o tarafa gelecektim. Aslında yıl sonu görüşmesi diyoruz fakat belki de sadece yıl sonuna bırakmasak bu işi, yıl içinde birkaç kere yapsak daha farklı bir şekilde yürütülebilir. Ya bazı firmalar sadece yıl sonunda görüşmeler yapıyor. Bazıları yıl içinde birkaç kere görüşebiliyor. Dolayısıyla biraz daha kolaylaşıyor gibi geliyor bana yıl içinde görüşmek veya sürekli günlük geri bildirimler vermek. Bunlarla yani performansla ilgili sürekli konuşmak belki de daha da kolaylaştırıyor süreci. Ama bir hazırlık olması gerek, orası kesin.
Yıl içinde birkaç defa olması konusunda ben de sana hak veriyorum. Bugüne kadar çalıştığım firmalar hep bunu sene sonunda bir defa mecburi tutmuşlardı. Hı-hı. Bu ne demek? Sene sonunda bir defa bir kayıt alıyoruz ve bu kayıt insan kaynaklarına gönderiliyor. Bu arada bu kaydı karşılıklı mutabakatla aldık hep. En çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de bu.
Evet.
Görüşmeyi yapan iki tarafında kayıt hakkında. Bu arada kayıt dediğim video kaydı veya telefon kaydı değil elbette ki. Bir dokümanı dolduruyoruz.
Evet.
O dokümanın doldurulmuş hali her iki tarafın da mutabakatını istiyordu ve bundan çok memnundum. Onu da altını çizeyim. Yani her kim böyle bir görüşmeye girerse iki kişinin de %50-50 hakkı olduğunu ve bir mutabakat olması gerektiğini ifade etmeli. Şeye döneceğim. Senede bir defa, senede birden fazla defa. Ben bugüne kadar hep senede birden fazla defa yapmaya gayret ettim. Belki iki, belki üç. Çok da faydasını gördüm açık söyleyeyim. Çünkü bu tür görüşmeler eğer objektif örneklerle, eğer gerçeğe yakın örneklerle, gerçek örneklerle tartışılırsa bir anlamı var bence. Aksi halde herkesin kendi kanaatini ifade ettiği durumda görüş ayrılıkları olma potansiyeli çok yüksek. Daha da kötüsü, herkesin kendi kanaatini ortaya koyduğumuzda bir koruma kalkanından dolayı öğrenme etkisinin de az olduğunu düşünüyorum. O yüzden de o örneğin canlı olduğu veya yakın zamanda değerlendirildiği, her iki taraf için de yakın olduğu periyotları değerlendirmek bana biraz daha hem pratik geliyor hem de daha fair geliyor. Onlara ait de kayıtları tutmak çok daha kolay geliyor açıkçası. Bilmiyorum 3 ayda bir veya 4 ayda bir beraber bir kahve içip geçtiğimiz 3 ay ne oldu arkadaş hadi bir konuşalım şunları bak şöyle bir olay vardı böyle bir olay vardı dediğimizde bana biraz daha pratik geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Senede bir defa yaptığınız zaman o fair ortamı sağlamak için ister istemez sayılabilir, ölçülebilir kriterlere gidiyorsun. O da başardı, başarmadı, başardı, başarmadı, başardı, başarmadığı indirgiyor. Ve günün sonunda siz kendinizi aslında bir proje toplantısı yapar halde buluyorsunuz. Halbuki benim anlayışıma göre böyle bir görüşme, en başta da söylediğim öğrenmek demek, daha çok davranış modeliyle ilişkili. Böyle bir hadise yaşanırken, biz istediğimiz sonucu elde edemediğimizde nasıl bir davranış modeli sergiledik? Ne yaptık, ne yapmadık? Nasıl yapsaydık daha iyi olurduyu tartışabileceğim bir ortamı tercih ediyorum ben. En azından bunun daha çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Bu KPI'larla mı sınırlandırılmalı yoksa biraz daha geniş, biraz daha sohbet, belki de biraz daha olaylarla mı ilişkilendirilmeli? Ne dersin?
Aslında çok güzel bir yere geldik. Kesinlikle tabii ki de KPI'lar, metrikler ya da verilerle tabii ki konuşacağız ama bunu her zaman konuşabiliriz. Zaten hep toplantı halindeyiz. Sürekli işte günlük, haftalık, aylık neyse toplantılar yapıyoruz. Bunları genel olarak konuşuyoruz gibi geliyor bana. Yine tabii ki hani sene sonu verilerini tabii ki konuşabiliriz veya işte toplu birkaç aylık verileri yine konuşabiliriz. Fakat burada önemli olan belki de adından kaynaklı yani performans görüşmesi dediğimizde belki o yüzden bu şekilde konuşuyor. İsmi biraz daha farklılaştırılıyor ya birçok firmada işte çalışan gelişim görüşmesi gibi.
Evet evet.
Şimdi böyle olduğu zaman gelişim görüşmesi adı altında yaptığımız zaman biraz daha sanki davranışlara odaklanırmışız gibi geliyor. Bu sefer de hakikaten işte verilere bakıp daha çok da neler yapabiliriz ve aslında ulaşmak istediğimiz, yani çalışanların da yöneticilerin de ulaşmak istediği, gelmek istediği yere nasıl ulaşacakları, bir aksiyon planları devreye giriyor. Ama bunlar yine tabii verilerle olduğu gibi bir yandan davranışsal gelişimlerle de ya da işte eğitimlerle sağlanabilecek şeyler. Dolayısıyla kesinlikle bu tarafta sana katılıyorum. Yani verilerle evet, fakat daha çok davranışlara bakmak, davranışlara odaklanmak, belki de geri bildirim vermek karşılıklı olarak ve buna gerçekten karşılıklı olarak anlaşarak bitirmek toplantıyı şu tarafta önemli.
İstersen çok küçük bir örnek vereyim. Ben bu davranış modeli ve KPI eşleşmesiyle ilgili bu sene değil ama yakın zamanda yaşadığım bir örnek var. Belki dinleyicilerimizin kafasında çok daha kolay anlaşılır bir hale gelir bu iş. Mesela problem çözmekle görevli, daha doğrusu gruplarla beraber o problem çözme aktivitesini yönetmekle görevli bir çalışanım vardı. Onunla beraber de bu problem çözmek konusunu değerlendiriyoruz. Şimdi olayı KPI'lere indirgediğimiz zaman ne çıkacak işte? Senede 8 problemimiz vardı. 7'sini çözdük. Hadi geçmiş olsun. Bu şekilde hani sığlaştırabiliriz de. Ama senelik 8 problemi çözerken şöyle çözdük. Tekrarlanmaması için şöyle tedbir aldık. Ve dahi bu problemlerden şunları öğrendik ortamı da en azından değerlendirilebilir. Peki
Kesinlikle.
bu biraz önce bahsettiğim daha geniş resmi nasıl değerlendiririz? O zaman çalışanın örneğin her bir problemi veya birden fazla problemi o periyotlar halinde bakmıştık yani 3 aylık dönemde. Ele alış tarzına bakıp ya bu tartışma ortamında başkalarının daha çok konuşmasına izin ver. Bu tartışma ortamında daha çok açık uçlu soru sor ki insanlar katkılarını sağlayabilsin gibi bir davranış modeli feedback'i geri bildirimi verdiğimizde oluşacak sonraki problemlere yönelik çözüm ortamı veya çözüm performansı bence çözdük çözmedik indirgemesinden çok daha iyi sonuç elde edecektir. Bilmiyorum gözünde canlandırabildim mi gerçek örneği.
Evet, güzel bir örnek oldu kesinlikle. Ben de biraz o tarafa aslında konuşmamızı yönlendirmek istiyordum. Fakat
Tamam.
belki de geri bildirim tarafı farklı bir şekilde yine ele alacağımız farklı bir podcast'te ele alacağımız bir konu olabilir. Çünkü çok geniş.
Doğru diyorsun.
Fakat şöyle bir çok kısa bahsedecek olursam, burada biraz çalışanın ve yöneticinin aslında bu görüşmelere performans karşı çalışan gelişim görüşmesi ne derseniz biraz hazırlığını kapsıyor. Ya buradaki hazırlık ne? Genel olarak bir geçmişe bakmak, nelere ulaşmak istiyoruz, onlara bir bakmak, bir hazırlık sağlamak. Yani ben neler yaptım, neler yapmak istiyorum, şimdiye kadar nelerle karşılaştık, ne tür zorluklarla karşılaştık ve bunlar için neler yaptık. Belki de birbirimize teşekkür edeceğimiz veya tekrar o karşılaştığımız problemleri tekrar yaşamamak için neler yaptık, neler yapabiliriz. Bunlarla ilgili konuştuğumuz bir görüşme haline gelebilir. Hazırlık evet çok önemli. Bir yandan da şimdi topu yöneticilere atacağım. Sen burada bana biraz kızacaksın.
Yok
Bir
canım
yandan
estağfurullah.
da şimdi karşılıklı geri bildirim veriyoruz ama çalışanın gelişimini sağlamak için yöneticinin iyi bir şekilde geri bildirim vermesi, yani yapıcı bir geri bildirim vermesi ve bir yandan da biraz da koçluk yapıyor olması önemli. Sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum.
Hadi şu hazırlıktan alalım. Bence oradan başlayalım diye düşünüyorum şeyi. Bir kere eğer bir bölümde yönetsel bir göreviniz varsa o feedback, o görüşmeyi organize etmek zorundaysanız veya bir çalışansanız bu görüşmeye katılmak üzere hazırlık yapması gereken ya o görüşme 2 gün önce davete atılan bir görüşme olmamalı. En azından siz belki bir hafta, belki 10 gün artık yaptığınız işin karakterine göre önden biliyor olmalısınız hangi gün konuşulacağını ve o günde disiplinli uygulanmalı. Yani işte aman işte telefon geldi, toplantı uzadı, sarktı etti falan tarzı bir davranış olmamalı. Her iki tarafında buna hassasiyet göstermesi, buna özenmesi, özendiği de biraz önce ifade ettiğim gibi çok basit tedbirlerle göstermesi bence çok kıymetli. Bu işin ciddiyetini oldukça arttırıyor ki ciddi bir konu. Ama hazırlığa gelmek için önemli bir parametrem daha var, o da örnekler. Şimdi örnek dediğiniz şeyi,
Kesinlikle.
örnek dediğiniz hadiseyi herkes kendi tarafından gözlemliyor. ve bazen de o kendi tarafından yaşıyor. Yaşarken olayı iyi kayıt altına almak, iyi not tutmak kıymetliyken, o olay olurken ne hissettiğini de kayıt altına almak çok önemli bence. Mesela biraz önce verdiğim örnekte, problem çözme seansında başkalarını daha çok dinlemeliydin veya dinlemeni öneririm veya açık uçlu sorular sormanı öneririm gibi bir soruya karşılık veya bir nota karşılık, karşıda benimle beraber çalışan arkadaşım, ya o dönemde kafam dağınıktı çünkü örneğin ailevi bir durumum vardı gibi bir noktayı da kayıt altına alması çok önemli. Çünkü hepimiz insanız. Birisinin orada yargı dağıttığı, ötekinde savunma yaptığı bir atmosfer kesinlikle makul değil.
Evet,
Ama buna
kesinlikle.
karşı durabilmek, bu verimliliği sağlayabilmek için tek yolda o periyodu iyi kayıt altına almak, iyi not tutmak ve ne hissettiğini iyi organize edebilmek her iki taraf için de. Yani herkesin notu olmalı, herkesin söyleyecek bir şeyi olmalı. Ki ben yani şimdiye kadar çalıştığım firmalarda hep bir format da kullandım. İnsan kaynakları bize sağlıyordu o formatı ve derli toplu olmasını sağlıyordu o iş. O format, emin olun, örnekleri sınıflandırırken, örnekleri ilişkilendirirken de çok işime yaramıştı. Böylece iyi hazırlanılmış, her iki taraf için de iyi hazırlanılmış bir toplantının veriminin çok arttığını tespit ettim. Onu söyleyebilirim. Ama koçluğa gelirsek o bambaşka bir konu. O bambaşka bir konu. Gerçekten koçluk
Evet.
çok büyük bir konu. Neden böyle söylüyorum? Şimdi benim gibi çok da taze olmayan profesyoneller oldukça farklı yönetim sistemlerini gözlemleme şansına sahip oldular. Tabii biz 20 yıl önce veya 25 yıl önce biraz daha yöneticinin odağında, çalışanların da daha çok operasyonu idare ettiği bir ortamda çalışırken, bugün benim gözlemlediğim kadarıyla çalışma ortamı her bir bireyin yaratıcılığını, her bir bireyin enerjisini eşit oranda masaya koyduğu, eşit oranda sunduğu ve bundan fayda sağlanan bir ortama dönüştü. Yani bizim 25 yıl önce yönetici güdümünde sağladığımız ortamda yöneticimiz bize operasyonla ilgili küçük iyileştirmeler yapmaya yönelik geri bildirimler, görüşmeler yaparken bizimle, şimdi biz acaba beraber çalıştığımız insanı nasıl daha rahat ettiririz? Nasıl daha iyi konsantre olmasını sağlarız? Problemlerimizi veya günlük yaratıcılık ihtiyacı olan her şeyimizi daha iyiye, daha rekabetçiye nasıl götürürüz, onu tartışmaya başladık. Dolayısıyla burada yöneticinin rolü takip edip kontrol edenden yardımcı olup hizmet edene dönüşmeye başladı.
Evet,
Dolayısıyla
çok iyi.
biz yargı dağıtan bir çalışan görüşmesinden ziyade koçluk verdiğimiz, senin için ne yapabilirim üslubunu aslında ayakta tuttuğumuz bir görüşmeyi yaşar hale geldik. Tabii ki bu feedback vermeye, geri bildirim vermeye, tabii ki bu yeri geldiğinde kritik etmeye karşı bir durum değil. Ama en azından yöneticilerin de mindset olarak, düşünce yapısı olarak, ben beraber çalıştığım insanı geliştirmeliyim, ilerletmeliyim ki hep beraber daha iyiye gidelim noktasına gelmesi lazım. En azından bunu gayret ediyorum. Bunu başarıyor muyum çok emin değilim. Fakat en azından buna farkındayım. Farkındalığına sahip olmaktan bile mutluyum, onu söyleyebilirim.
Evet, çok güzel yerlere değindiğini düşünüyorum. Her şey değişiyor kesinlikle ve gelişiyor. Bu süreçte, performans yönetimi süreçte mutlaka çok da farklı taraflarda değişti veya hala değişmeye devam ediyor. Hatta bazı firmaların birkaç senedir bu sistemi kaldırıp sadece günlük böyle geri bildirim vermek veya sürekli koçluk yapmak şeklinde sürekli performansı sadece birkaç güne değerlendirmek değil de sürekli değerlendirme şeklinde yaptıklarını da biliyorum. Artık olay bu tarafa doğru gidiyor. Belki
Evet.
de tamamen değişecek bilemiyorum şimdi ama. Ama güzel noktalara değindin. Çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğimiz gibi belki de bu işte yöneticinin koçluk yapması veya işte geri bildirim verme konusunu başka bir podcast'te dediğimiz gibi ele almamız daha da güzel olur.
Kesinlikle haklısın. Ben geri bildirim ve koçluk konusunu hem ayrıca belki birden fazla podcast'te ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir noktanın altını çizdin. Bu sadece performans görüşmesinde gerçekleştirilen bir eylem, bir sorumluluk değil. Bütün çalışma süresine yayılması gereken bir eylem ve sorumluluk. Her bir yönetici, bence çalışan da birbirlerine koçluk vermeli, birbirlerine geri bildirimde bulunabilmeliler. Bu açık iletişim
Kesinlikle.
ancak değeri ortaya çıkartabilir. Ama kesinlikle bunu daha detaylı konuşacağımız bir ortama ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
O halde performans konusuyla alakalı burada bırakalım. Ne dersin?
Tamam, olur. Teşekkürler bu konuyu böyle keyifli tartıştık.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel noktalara değindiğimizi düşünüyorum.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.